alınan ilk resmi olmayan sonuçlara göre Başbakan Recep Tayyip Erdoğan seçimi önde bitirmiş görünüyor. Böyle bir sonuç sonrasında Türkiye için ne beklenilebilir?
Belli bir süre geçtikten sonra sonuçların birçok farklı değerlendirmesinin yapılmasına imkan verecek bir aritmetik çıkaran seçim oldu. Bu tabii Tayyip Erdoğan'ın bu seçimden başarıyla ikinci tura gerek bıraktırmadan Cumhurbaşkanı seçilmiş olduğu gerçeğini ortadan kaldırmıyor ama nereden baksanız bundan önceki seçimlere gerek genel seçimler gerek yerel seçimlerdeki katılma oranının çok altında %71 civarında bir katılma oranının sonucunda yaklaşık bir aydır kamuoyuna özellikle iktidar çevreleri tarafından yayılan bütün anket şirketlerinin neredeyse üzerinde ittifak ettiği %56, 57, 58 kimisine göre %60'lık bir oranla beklenen zafer gerçekleşmedi. %51.4 gözüküyor bu rakamın daha resmi olmayan sonuçlar ama bu oranın fazla oynayacağı da sanılmıyor. Yani %71'lik bir katılma oranıyla %51.4'lük bir zafer rakamı Tayyip Erdoğan'ı Cumhurbaşkanlığına taşıyor. Fakat bu oran aynı zamanda Türkiye'nin bugüne kadar ortaya koyduğu Tayyip Erdoğan yandaşları ya da iktidar partisi taraftarları ile geri kalanları arasında adeta eşit ölçülerde ve tehlikeli biçimde kutuplaşmış bir görüntüde bölünmüşlük fotoğrafını da bir kez daha tescil etmiş oluyor. Şimdi bundan sonra ne olacak? Bundan sonra Türkiye'yi ne bekler? Tayyip Erdoğan bakış açısı ve yapısı itibariyle bunu çok da haksız olmayan bir şekilde her şeye rağmen milletin Türkiye halkının kendisine vermiş olduğu bir yetki olarak değerlendirecek. Ve kafasındaki projeyi uygulamak için adım adım Türkiye'yi bir tür başkanlık ve yarı başkanlık sistemine götürecek şekilde hem Türkiye'nin yasal yapısını hem siyasi dengelerini zorlayacaktır. Türkiye için şu anda önümüzdeki dönem özellikle 2015 yılında parlamento seçimlerinin olacağı bir dönem. O döneme kadar kendi dizayn ettiği bir iktidar partisi AK Parti yapısıyla anayasayı değiştirip Türkiye'yi yarı başkanlık ya da kendi ölçülerince başkanlık sistemine zorlayacak hukuki sonuçları anayasal değişiklikleri elde edecek şekilde hamleler yapacağı benziyor. En azından ama bir dönem için Türkiye'nin kuvvetli bir Tayyip Erdoğan damgası üzerinde kalacak şekilde yeni bir siyasi ve toplumsal döneme adım atacağı kesindir. Ve yani kim ne derse desin bu günden itibaren yani 10 Ağustos 2014 tarihinden itibaren Türkiye tarihi yeni bir döneme girmiş durumdadır. Türkiye Cumhuriyeti'nin 1923'te kurulmasından bu yana Mustafa Kemal Atatürk'ten daha uzun süre iktidarda kalacak ve en az onun kadar Türkiye'nin geleceği üzerinde etkili olacak bir siyasi şahsiyet Türk siyasi hayatında damgasını vurmuş durumdadır. 10 Ağustos 2014 tarihli Türkiye için önemli bir dönüm noktası olarak tarih kaydına geçecektir.
Seçimleri CHP ve MHP açısından değerlendirdiğimizde onlar için nasıl bir değerlendirme yapmak mümkün?
Bunun CHP ve MHP açısından bakıldığı zaman ikisinin ortak adayı ki çok kısa bir süre içinde ve çok dezavantajlı bir seçim kampanyası yürütmeye karşılık Ekmelettin İhsanoğlu'nun kendisi açısından başarılı bir seçim kampanyası yürüttüğü söylenebilir ama onu aday gösteren iki parti için aynı hükme varmamız zor. Çünkü iki partinin toplam oyu eğer Ekmelettin İhsanoğlu'nun aldığı oy ise %39.08'lik bir oy oranı bu. Yani iki muhalefet partisinin, parlamentoda temsil edilen iki muhalefet partisinin toplam oyunun Tayyip Erdoğan'ın oyun %10 oranından daha aşağıda olması her iki muhalefet partisinde muhalefet niteliği ve Türkiye'de muhalefetin geçerliğini sorgulatacak bir durum. Özellikle Milliyetçi Hareket Partisi açısından öyle. Çünkü bazı illerde Türkiye'de Milliyetçi Hareket Partisi'nin seçimlerde aldığı oyun yarısı bile Ekmelettin İhsanoğlu'na çıkmamış gözüküyor. Dolayısıyla Milliyetçi Hareket Partisi seçmeni en azından kendi partisinin tercihi noktasında seferber olmamış demektir. Bu da partinin yönetimini bundan sonraki geçerliliği ve parti içi iktidar gücünü sorgulatmaya müsait. Aynı şey belli ölçülerde Cumhuriyet Halk Partisi içinde söz konusu olacak. Yani bundan sonra iktidar partisinden ziyade iki muhalefet partisinin içindeki çalkantı ve türbülans döneminin ortaya çıkması muhtemeldir. Bu da tabii ki iktidarın ve özellikle iktidarı kendisinin kullanması yönünde irade ortaya koyacak Tayyip Erdoğan'ın elini çok rahatlatıcı bir sonuç vereceği benziyor.
Peki bu her iki partide de hem CHP'de hem MHP'de yeni bir liderlik arayışı yaratabilir mi? Böyle bir kriz doğabilir mi?
Olabilir, olabilir, mümkündür. Yani her şey daha çok sıcak. Buna evet, kesin bir evet cevabı vermek çok sabırsız ve aceleci bir tepki olur ama muhtemelen sorduğunuz sorunun cevabı evet olacaktır, olabilir. Yani her iki partide de liderlik arayışının başlayabileceği bir süreç pekala bundan sonra söz konusu olabilir. Bu ihtimal bu seçim sonucuyla daha güçlenmiştir.
Demirtaş'ın Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aldığı oy oranı HDP adayının seçim başarısı olarak değerlendirilebilir mi? Veyahut da nasıl bir değerlendirme yapmak mümkün bu oy oranı için?
Kesinlikle değerlendirilebilir. Çünkü normal olarak HDP daha önce BDP olarak ya da başka isimlerle seçimlere giren o partilerin ortalama oyu genellikle %6,5-7 arası bir oranı buluyordu. Şu anda bu seçimlerle birlikte Selahattin Demirtaş ki çok başarılı bir özellikle televizyon performansı ortaya koyduğunda hemen herkesin hemfikir olduğu Selahattin Demirtaş %9,5'a yakın bir oy oranıyla neredeyse %50 oranında kendi partisinin bundan önceki oy potansiyelini daha ileri taşımış durumda. Zaten Selahattin Demirtaş'ın adaylığı için söylenen %10 barajını zorlayacak bir oran yakalamak ve Türkiye'de özellikle Kürt siyasetini ya da Kürtlere de eklemlenecek sol çevrelerin bundan sonraki Türkiye'nin siyasi yaşamında seçim barajının düşürülmesi ve bazı hakların elde edilmesi bakımından elini güçlendirmek ve iktidarı zorlamak amacıyla açıklanıyordu. O açıklanan amaca çok yakın bir oy oranını tutturmuş durumda ve dolayısıyla başarılı olarak sayılabilir. Zaten Selahattin Demirtaş'ın adaylığını destekleyen çevreler de daha çok erken olmakla birlikte elde edilen rakamı bir başarı olarak şimdiden yorumlamaya ve değerlendirmeye ve bundan mutluluk duyduklarını ortaya koymaya başladılar.
Şimdi söyleşinin başında siz seçime katılım oranının düşük olduğuna dikkati çektiniz. Hüseyin Çelik de hükümet adına açıklamayı yaparken tatil döneminden bahsetti. Ağustos ayında insanların tatile gittiğini ve bu nedenle oy kullanma oranının düşük olduğunu söyledi. Siz bu açıklamayı oy kullanma oranının düşük olmasını açıklayacak yeterli bir veri olarak görüyor musunuz? Yoksa bunun arkasında Ekmelettin İhsanoğlu'nu boykot etme gibi tavır alan seçmenin tercihi de mi var?
Yani birden fazla nedeni vardır. Sizin söylediğiniz bir miktar söz konusudur ama hangi ölçülerde, hangi ölçekte geçerlidir bunu tespit edebilmek imkansız ama tatilcilerin bir miktarının oy sandığına gitmediği çok açık ve bunun Tayyip Erdoğan'a yarar sağlamış olma ihtimali de yüksek ama tatilciler gitseydi de aynı oranları da koyabilirdi. Bunları ölçebilecek hiçbir kıstas elimizde yok. Fakat ya Ekmelettin İhsanoğlu'nu boykottan ziyade 30 Mart sonuçlarının Cumhuriyet Halk Partisi ve bir kısım Milliyetçi Halk Partisi seçmeninde ve özellikle de Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçmen tabanını teşkil edecek alanda bir moral bozukluğu yarattı ve bunların tatilde olanlarının nasıl olsa Tayyip Erdoğan kazanacak, bizim gitmemiz fazla bir şey değiştirmeyecek düşüncesiyle davrandıkları seziliyor. Türkiye'de yaşayanlar bunu yakın çevremizde de açıkçası gözlemiş durumdayız. Dolayısıyla bir de tabii anket sonuçları Tayyip Erdoğan'ın %57-58, %56-60 bandında kesinlikle birinci turda büyük fark atarak kazanacağını ortaya koyan hemen hemen bütün anket şirketlerinin tümünün neredeyse belki bir iki istisnası dışında bu rakamları ortaya koyması da sandığa gitme oranının düşüklüğünde Ağustos ayının da rehavet ortamı ve tatil iklimiyle birleştiğinde rol oynamış gözüküyor.
Sayın Cengiz Çandar, yaptığınız değerlendirmeler için teşekkür ediyorum.
Ben teşekkür ederim.